Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 31 Mayıs 2025 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketi olarak 3 İhlas bir Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshab-ı Kiram'ın, Enbiya-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kiram'ın zâtın, cümle geçmişlerimiz hâsaten Gazze ve Suriye şehitlerinin ruhu şeriflerine, Ümmet-i Muhammed'in selametine, bugün düğününü icra ettiğimiz evlatlarımızın iki can saadetine, bu niyaz bu dua ile bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas Allah'ım sallallahu aleyhi ve Muhterem kardeşlerimiz, Nur Suresi'nden 30. ayet okundu. Orada Cenab-ı Hak elverişli olanları onları evlendirmek üzere Cenab-ı Hakk'ın talimatı. Ondan sonra okunan Rum Suresi'nde ise bu nasıl bir saadete erecek bir aile? Cenab-ı Hak onun şartlarını bildiriyor. İnşallah sohbetimizde bahsedeceğiz. Üçüncü olarak da Zevs ve Zevci olarak bir göz nuru olabilmek ve Cennet müttakini imama takvada da bir önder olabilmek. Bu vasıfta bir mümin veya da mümin olabilmek. Cenab-ı Hak inşallah bu ayet-i kerime şu mümin içinde yaşamayı nasip eylesin. Efendim bize en büyük lütuf Cenab-ı Hakk'ın meccan ümmet-i Muhammed olmamız. Cenab-ı Hak ilk ayet "İkra bismik rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. En mühim Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini okuyabilmek, bu nimetlerin de en büyüğü, en muhteşemi Rasûlullah Efendimiz'in ümmeti olabilmek. Bugün bahsedeceğim bu evlilik hayatı da, o da Efendimiz'in bir üsve-i hasene, onun bir örnek hayatından, onun evlilik hayatından hisseler alabilmek. Velhâsıl Rasûlullah'ın en büyük nimet ve onu yakından tanıyabilmek için tezkiye de zaruri. Tezkiye olmayan bir nefsin misali, kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alametleri de dal, yaprakların meyvelerinde zahir olur. Kalpte bir hastalık varsa bu da bedeni hareketlerinde ortaya çıkar ve zararı görülür. Nedir bu kalp hastalıkları? Gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan, suizan, hırs ve kin ve emsalleri. Bu menfi sıfatların ıslahı şart ki onun için tezkiye kat eflamen zekka kat eflamen tezekka kalp tezkiye olacak. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalpte tecelli edecek. O kalp Cenab-ı Hak'la bir dostluk haline girecek. Peki insanı nasıl tezkiye olacak? Neyle tezkiye olacak? Bir nevi gölgenin sahibinin olan sadakati gibi Resulullah Efendimizin izini takip edecek. İhtina sırat-ı müstakim, o sırat-ı müstakimde bulunabilmek, onun güzel ahlakıyla ahlaklanarak tezkiye olabilmek. Zira Rabbimiz Efendimiz'den en güzel bir örnek kılmış, onun üsve-i hasene olduğunu, yani hayatın her safhanı bir üsve-i hasene. Bütün insanlar misal olacağı için, Efendimiz'i insan topluluğu içinde aziyet bakımından, en altından yetim çocuklukla Efendimiz hayatına başlatmış, sonra hayatın bütün kademelerinden geçirip kudret ve selayet bakımından en üst noktaya, yani peygamberlik ve devlet reisine kadar yükseltmiştir. Yani tasavvufta manevi merhaleler seviye kat etmek de üsve-i hasene Efendimiz'in yüksek ahlakından hisse alabilmekle kabildir. Şu fani hayat yolculuğunda en dikkatli olmamız gereken Allah rızasının haliyle ahlaklanmak, o şekilde bir huzur bulabilmek, saadeti elde etmek. Efendimiz hayatı Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Hayata aksetmiş bir şeklidir. Dolayısıyla Efendimiz hayatı Kur'an ahlakıdır, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Sahabe Efendimiz'i yakından tanıdı. Onu okudu, ona hayran oldu. Efendim daima gönüllerinde taşıdılar. Efendim aldıkları iman nuruyla cahiliye karanlığını bertaraf ettiler. Efendimizin rahmet nefesi onlara hayat kaynağı oldu eshab-ı kirama. Efendimizle beraberliğin lezzetini tattılar. Eshab-ı kiram en çok sevindiren hadisi şu oldu: El meru men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraber olabilmesi için bir mümin bir mümininin sünnet seneye ram olabilmesi, din kardeşini yaşayabilmesi, Efendimiz'i hayatın her safhasına benzemeye gayret etmesi, ümmetin derdiyle dertlenmesi, sadıklarla beraber olup zalimlerle uzak durması, arkamızdan en hayırlı bir nesil yetiştirmek, ihsan duygusu yani ve mevkûm eyne mâküntüm ilahi kameranın altında olduğum idrak içinde hayatımızı o şekilde idame ettirebilmek. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Cenab-ı Hak ayet vel fecr ve leyalin aş buyuruyor. Bütün mahlukatın uyandığı zamanı yemin olsun buyuruyor vel fecr. Yani burada Cenab-ı Hak bütün mahlukatı o seher vakitte uyandırıyor. Çiçekler uyanıyor, hayvanlar uyanıyor. Salih insanlar da Cenab-ı Hak uyanmasını istiyor. Bir hayat takvimine bir yaprak başlıyor. Mümin uyanacak ve bugünü ben nasıl geçireceğim, nasıl Allah rızasını kazanacağım, nasıl nefsimi bir takım yanlış duygulardan koruyabileceğim, bu şekilde bir gün başlayılması, gece de onun bir muhasebesi altında olması, bugün ne kadar kendime, ne kadar nefsime, ne kadar Allah rızasında, bu 10 günün içinde veliyalin aş, 10 gece ve bu 10 gündür, bu çok mübarek bir günün içindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, başka günlerin hiçbirinde Zilhicce'nin 10 gününü kastederek şu günlerde işlenecek amel-i salihten Allah katında daha sevimli bir amel yoktur buyuruyor. Cenab-ı Hak böyle bazı gün geceleri Ramazan'ın dışında da bir lütuf olarak ihsan ediyor. Sahabi soruyor, diyorlar ki Allah yolunda yapılacak cihattan mı üstün bu günler? Efendimiz evet diyor. Allah yapılacak cihat da ancak malını canı tehlikeye atarak cihada çıkan şehit olup dönmeyen kimsenin cihatı bu 10 günden daha üstündür. Demek ki ondan daha aşağı bakıldığımız zaman demek ki bu 10 gün o kadar mühimdir. Elhasıl Cenab-ı Hak inşallah bu 10 günü bir huzurla geçirmeyi, bilhassa bu Arefe günü yani Perşembe günü, bu Perşembe günü bir oruç tutabilmek için bazı rivayette Efendimiz bu müjdeyi, ben Allah'ın Arefe günü orucunu önceki ve sonraki birer senenin günahlarına kefaret olacağını ümit ediyorum buyuruyor. Yani böyle bir mübarek bir şey diye inşallah Perşembe günü de bu takati olan kardeşlerimizin oruç tutmasını Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor. Tabi bu bir nafile bir oruçtur. Fakat sevabı da çok elhamdülillah muhteşemdir. Düğün sohbetimize geldiğimiz zaman şunu düşünmemiz lazım. Rabbimiz vahdaniyet yani tekliği zatına mahsus kılmış. Bütün varlıkları çift olarak birbirini tamamlayıcı mahiyette halk etmiştir. Zâriyât Sûresi'nde Cenâb-ı Hak, biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsınız. Cenab-ı Hak tek. Vahdaniyet yalnız Cenab-ı Hakk'a ait. Muhalefetün lil havadis. Cenab-ı Hakk'ın bütün yaratık benzemeyen sıfatı var. Cenab-ı Hak tek. Kul huvallahu ehad diyoruz. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler çift halinde. Erkek dişi olarak yaratılmış. Fiziki alemde de artı eksi var. Mesela bulutlar artı, eksi yükleriyle yağmura vesile oluyorlar. Elektrik mesela artı elektrik eksi elektriğe akıyor, bir ışık yanıyor. Fakat iki artı elektriğe, yani iki eksiye de ışık vermiyor. Cenab-ı Hak yine buluyor. Biz gerçek şu ki insanı karışık bir nutfeden, yani erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan edelim diye de kendi işitir. Yani kul hakkı işitecek. Bu işitmeyi kullanmayı bilecek. Hakkı işitecek ve görür kıldık. Her şeyde ilahi azameti seyredecek ve tefekkür edecek. Aman ya Rabbi diyecek. Subhanallah diyecek. Elhamdülillah diyecek. Hazreti Adem Aleyhisselam cennette bütün nimetler varken ya Rabbi bir eş dedi. bünyesinden Hazreti Havva yaratıldı. Adem Aleyhisselam o esnada uyuyordu. Uyanıp yanında bir filiz gibi Havva'yı görünce kalbi ona aktı ve elini uzattı. Melekler ise "Ya Adem ona dokunma." dediler. "Senin henüz nikahın kıyılmadı." Bunun üzerine Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahları kıyıldı. Mehrin şartı olarak da 3 kere sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirildi. Böyle ilk nikah bu şekilde Peygamber Efendimiz salavat ile feyiz ve ruhaniyet kazandı. Evliliğe teşvik, izdivaç Allah'ın emri. Şöyle buyur, onu da bekarları, çalıştırdığınız kimselere, cariyenize elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onu zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Psikolojik ve fiziki rahatsızlık gibi evlenmeye mani bir durum olmayan bekarları evlendirmek, önce annenin babanın, sonra toplumun vazifesi olmuş oluyor. Efendim bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedine şöyle buyurur. En faziletli şefaat yani teşvik eden amellerin biri de evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin Arabi Hazretleri ise en üstün sadaka-i cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten, her hayırdan vesile olduğunda bir ecir Cenâb-ı Hak ihsan edecek. İmkânı olduğu halde evliliği geciktirmek, şerre kapı aralamaktır. Evliliği zorlaştırmak ise de fitneye kapı aralamaktır. Biraz şunu da arz etmek isterim ki, yani bir tabii Efendimiz'in hali zirve, fakat ne kadar yaklaşabiliyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Rasûlullah kızı Fâtıma Ceyiz olarak Rasûlullah Efendimiz, ne verdi? Bir kadife kumaş, su tulumu içi isir otuyla doldurup bir yastık hazırlamıştı. Velhâsıl Hazreti Âişe validemizin ceyizi bu şekildeydi. Tabii bugün bunu mümkün değil ama bugün israflardan, bir takım şartlardan, zor şartlardan kaçınmalıdır. Osmanlılarda, ecdadımızda evlilikleri kolaylaştırmak için yetim kızlara ceyiz hazırlamak vakfı kuruldu. Günümüzde vakıf ve derneklerimiz, hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Rahmetli babamız da, muhterem Musa Efendimiz de bu gençleri evlendirmeye ayrı ehemmiyet verirdi. Her sene toplu düğünler yapardı. Diğer taraftan gençleri evlenme, eş bulma hususunda kendi haline bırakmak da uygun değildir. Erkek ya da kızımız salih ve salihâ eş bulmak ve onların evliliğine vesile olmak durumundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınıza nikahlayın. Böyle yapmazsanız yani fitne ve bozgunculuk çıkar bugün olduğu gibi. Evlilikte sadece dünyevi imkânlara göre karar verilmemelidir. Evlilikçe kimselerin göz önünde tutması gereken en mühim husus takva olmalıdır. O şekilde ilahi saadet, ilahi yardım tecelli eder. Siz takva sahibi olursanız Allah size yardım eder, yol gösterir buyurulmaktadır. Bununla beraber evlilik gibi hayırlı bir işe adım atarken dikkat edilmesi gereken en mühim hususlardan biri de küfüf. Yani iki tarafı da denklik meselesi. Hazreti Mevlana Hazretleri evlilikte küfüf yani denkliğin ne derece mühim olduğunu şöyle ifade eder. Zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak, ayakkabının bir ayağına dar gelirse öbürü bir işe yaramaz. Yani kendi giymenizi zorlarsan topal olursun. Milletler aile yapısının sağlamlığı ile büyür. Aile çürürse toplumda hayatiyetini kaybeder. Milletimizi harple dize getiremeyenler bugün kaleyi içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Bugün günümüzde aile müessesesi maalesef LGBT gibi bir takım rezaletin insan hakkı ve hürriyeti adı altında bütün dünya dayatıldığı günümüzde şu ayet-i kerimenin yeni tefekkür etmemiz lazım. Cenab-ı Hak Nisa suresinin 119. ayetinde şeytanın durumunu bile iblisin onları insanları emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Müfessir Elmalı Hamdi yazar efendi tefsirinde şu ayetle ilgili olan şöyle buyurmakta: Yaradığın şeklini ve sıfatını değiştirerek durumunu başka bir şekle sokacaklar. Fıtratın kemaline götürecek yerde bozacaklar, çığırından çıkacaklar. Tefsirde gelen misaller bakarak kadını erkeği, erkeği kadını yapmaya çalışacaklar. Kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar. Böyle gidiyor Hamdi efendi tefsirinde maalesef. Sanki bu günümüzü bir işareti. İşte bu ayetlerde felaket. Cenab-ı Hak Lût'un hanımının fasıklarla beraber olduğu için onun azabın içinde bırakıldığını bildiriyor ki bugünkü durum bu Lût kavmini de aşmış durumda. Ve bu da bir felaket halinde yayılıyor. Buna karşılıkta da kardeşlerim hepimizin çok uyanık olmamız icap eder ve neslimizi korumamız lazım. Bu cinsiyet eşitliği, cinsel tercih denilerek ailenin temeline dinamit sokulmaya çalışılıyor. Aileyi iptal damgası vurulmak isteniyor. İnsan fıtratına aykırı şekilde erkek erkeğe, kadın kadına ilişkileri normalleştirmek isteniyor. Eşcinsel evlilik toplumları dayatmaya çalışıyor. Bu LGBT Lût kavmini bugün geçmiş durumda. Bu nevi ifsat hareketine karşı hepimiz uyanık olmak durumundayız. Aileyi korumak, güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de, vatan da zaafa uğrar. Neslin korunması, yetişmesini aile ihmal edilmemesi gereken kale ailemizdir. Bütün mahlukat bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiştir. Yani her canlı bir nesil endişesi taşımaktadır. Müminin nesil endişesi de evlatlarına İslam şahsiyeti ve karakterini miras bırakılmalı olmalıdır. En güzel miras arkasında insan mirasıdır. Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dar-ı bekâ'yı irtihal ettiği gün sabah namazıyla Efendimiz oda kapısının perdeyi araladı, kaldırdı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sabah namazını kıldırdı. Efendimiz onu seyretti. Âişe validemiz buyuruyor ki Rasûlullah o kadar güzel bir tebessüm etti, o hasta ve zor halinde. Mescide gitmeye gücü yoktu ancak o perdenin aralığından Eshâb-ı Kirâm'ı seyretti. O kadar güzel tebessüm etti ki arkasında güzel bir nesil bırakmak. Eshâb-ı Kirâm nesli bırakmak. Demek ki hepimizin de vazifesi inşallah arkamızdan bize sadaka-i cariye olacak bir nesil yetiştirmektir. Yani yavrularımıza bırakacağımız en büyük miras ahiret mirasıdır. İslam'ın karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmektir. Evlilik hadisesi bize derin bir tefekküre davet ediyor. Çünkü milyonlarca kişiden içinde iki kişinin kaderi birleşiyor. Bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Kurdukları bu yuva kendilerine ayrıldık anne baba ocağından daha sıcak hale geliyor. Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah Allah adına akit demiş midir? Erkeğin kadında şerefi ve kıymeti nikah ile akt edilen ailede gerçekleşir. Bu yine nikah ruhi ve bedeni bir ihtiyacın ulvi gayeler ile idealize edilmesidir. Yüce bir mana kazanmasıdır. Hayat arkadaşlarının mesut günleri, ince ve derin hatıralar, samimi neşeler, refah, huzur ve lezzet hep nikah gölgesinde temin edilir. Düğünlerde nikah akdinin ilan edilmesi ve bir aile yuvası kurma sevincinin toplumda paylaşılmasıdır. Yani bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek şekilde icra edilmelidir. Zira saadeti ihsan edecek Cenab-ı Hak'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nikahla beraber bir velime yani bir düğün yemeği verilmesinin zengin fakir ayırt edilmek için Müslüman davet edilmesi tavsiye bulunmuştur. Bu da ikaz da şöyledir. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı yemek ne fena yemektir efendi buyuruyor. Evliliğin gayesi insanın iffetini korumak, hayatın her safhasında huzuru temin etmektir ve arkadan mübarek bir nesil yetiştirmektir. Yine Müminin suresinde o kat eflar müminle felah buldu. O felahın bir maddesi de ve onlar kadın ve erkek iffetlerini korurlar. Cenab-ı Hak insanın iffetli olarak yaşamasını istiyor. Toplumun düzeni fertlerin iffetli yaşamasına bağlıdır. İffet mahlukat yalnız insan ve cinlere ait bir keyfiyettir. Dolayısıyla iffetsizlik Allah korusun insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. affedersin, hayvanlar gibi sorumsuz, pis, rezil ve pespayı bir hayat sürmektedir. Mevlana Hazretleri, iman nedir diye aklıma sordum, aklım da kalbim kulağına eğim, iman edepten ibarettir diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse, Allah'ın lütfundan da mahrum kalır. Efendimiz'in edep ve haya ve iffet hassasiyeti, sallallahu aleyhi ve sellem zekât olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Koyunların başında ücretle çalışan bir çoban bulunuyordu. Efendimiz çobanı yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce hemen onu çağırdı. Çoban dedi, bizim için kaç gün çalıştı? Bizden ne kadar alacağın var diye sordu. Çoban Efendimiz'in bu sualine işine son verildiğini anladı. Büyük bir endişeyle, niçin ya Resûlallah, yoksa hayvanların bakımı, gözlemi, güzel bakmıyor muyum diye sordu. Efendimiz ise burası çok mühim, hayır. Ondan değil, lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah-u Teâlâ'dan haya eden kimseler olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allah-u Teâlâ'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum buyur. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında şöyle iltica ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum buyurdu. Resûlullah ve ashabını ifade ettiğine göre örtüsünü bürünen bir genç kızdan daha hayalıydı Efendimiz. Üsve-i Hasene bizim örnek de Efendimiz'dir. Bizim de o şekilde olmamız icap ediyor. Yine şöyle buyuruluyor, haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Haya giderse iman da gider. Haya imandandır. Hayalı olan kimse cennettedir. Hayasızlık ise kalbin katılığıdır. Kalbi katı olan da cehennemdir. İffet, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük bir lütuftur. Kulun haysiyetidir, şerefidir, izzetidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Meryem Vâlidemiz ismini 34 yerde zikreder ve iffetini koruyan Meryem tabiriyle metheder. Kadının iffeti korunursa toplumun en kıymetli varlığı olur. Zarafetin, nezaketin, haysiyetin bir timsali olur. Lakin hanımlık haysiyetini yitirirse eğlence, oyuncak ve en sefil varlık olur. Çöplüğe düşen bir pırlantanın hali ne kadar bir hazindir. Günümüzde maalesef hanımlar aileden, evlilikten ve annelikten soğutuluyor. Sokağa ve dış dünyada kendini teşhir etmeye özendiriliyor. Reklamlarla vitrine ediliyor, mankenliğe yönlendiriliyor. Böylece şehvetin esiri olan kalabalıkların mütecaviz nazar ve tavırlarının insafına terk edilmiş oluyor. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayaklar altında ezdirilmekte ve çiğnenmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır. Hanımlar elbette ki ev dışında kendi fıtrat ve haysiyetleri münasip vazife hizmetler çalışabilirler. Hanımlara mahsus olan mektepler, kurslar, yuvalar, dikiş, nakış vesaire diğer meslekler de bulunabilirler. Fakat asıl kıymetlerin bulundukları mekanlar kendi haneleridir, kendi yuvalarıdır. Mukaddes vazifeleri de ev hanımlığı ve anneliktir. Denilmiştir ki, bir erkeği terbiye edin, bir insan yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye edin, bir aile hatta toplumun büyük bir kısmını yetiştirmiş olursunuz. Resûlullah Efendimiz, evlatlarınıza müsabahata dikkat edin buyuruyor. Yalnız kız çocukların için daha da itina gösterin buyuruyor. Buyuruluyor yine, kadın kendine bakın, ne gül koncasıdır ne de dikendir. Eğer yetiştirmeyi bilirsen gül olur, tutmasını bilmezsen diken olur. Huzurlu bir toplum için Cenab-ı Hak bizden nasıl bir aile düzeni istiyor? Okunan ayet ki Furkan Suresi okunan ayette mellezîne yekûlûne rabbena hab lenâ min ezvâcinâ ve zurriyâtinâ kurrete a'yun ve ec'alnâ lil-muttakîne imâma. Rabbimiz bize gözümüzün aydınlanacak eşler yani zevç ve zevçeler ve zürriyete bize ihsan eyle. Ve ec'alnâ lil-muttakîne imâma biz ise takva sahibi olacağız. Bir takvada önder olmamızı Cenab-ı Hak. Yani bir numune-i misal olmamızı Rabbimiz istiyor. Demek ki evlenecek kızlarımızı ve oğullarımızı din, iman, edep, haya ve ahlak bakımından çok iyi yetişmesi lazımdır. En mühim tahsil de budur. Dünyevi tahsiller, dini tahsillerle mezcedilmesi zaruridir. Tıp, mühendislik, mimar, iktisat tahsilleri dünyaya aittir. Tabi bu tahsillerin de hak rızası için yapılmış olması gerekir. Bu tahsile de ihtiyaç vardır. Lakin son nefeste bütün tahsillerin hükmü bitecek. Orada yegane geçerli tahsil kulluk tahsili olacak. Onun için bütün mesleki tahsillerimizin kulluk tahsiliyle mezcidilmesi zaruridir. Zira dünya gelişimiz liyabudun liyarufun Allah'a güzel bir kul olabilmek, kainat-ı ilahi bir laboratuvar ve Cenab-ı Hakk'ı o laboratuvarlarda zikrimizi arttırabilmek. Aman ya Rabbi her şeyde. Ve bu şekilde bir Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Yine Cenab-ı Hak insan sonra çok mühim bir ayet var. Orada Cenab-ı Hak diyor şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar. Önlerinde çetin bir ayeti ihmal ediyorlar. İnsanın fıtratında faniyle isyan var. Bu ta Adem Aleyhisselam diyor yasak meyve yaklaştılar. Bu DNA'larla devam ediyor. Onun için insan ölümü uzak görüyor kendisine. Resulullah Efendimiz ise bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın diyor. Bilhassa evlatlarımıza ahiret tahsilini yaptırmak zorundadır ki dünyevi tahsillerin nefsani tarafına meyletmesin. Onun için ve canali müttakin imama takvada önder olabilmek. Toplumdaki fertler de takvada önder olacak. Takva sahibi olacak, takvada karakter ve şahsiyetimizle numune olacağız. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh, Dağıstan, Azerbaycan seferlerine ordu giderken aman desi de susarak da dedi. İslam tebliğini. Ya halife nasıl susarak tebliğ edeceğiz deyince siz dedi ahlakınızla, edebinizle onlarla İslam'ı tebliğ edin buyurdu. Yani takvala. Cenab-ı Hak böyle bir hayat, bir aile düzeni istiyor. Eskiden geniş bir aileler vardı. Bugün denildiği gibi çekirdek aile yoktu. Bu da bir çocuğun güzel ahlakıyla terbiyesinde annenin ve babanın yanı sıra dedenin, ninenin, akrabalarının çok mühim rolleri vardı. Yani bir çocuk her tarafın güzel ahlak numunesi insanların nezaretinde yetişecek. Güzel insanların nezaretinde yetişecek ve tabii şekilde terbiye görecek. Gün görmüş ağzı dualı dedelerden ilim ve irfan, İslam nezaket, zarafet, edebiyle kemal bulmuş ninelerden adab ve erkan öğrenirlerdi. Böylece evlatlar her yönden gelen musbet telkinlerin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanırlardı. Onun için ilk aile eğitimde başlar. Onun için aile bir mekteptir. Bu bizlere asıl saadetten gelen bir terbiye mektebidir. Maalesef bugün modern hayatın dayattığı yapı evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve anneler ayrı bir evde, alaka azaltıldı. Anne baba da maişet temin için iş hayatını koşturmacasında. Dolayısıyla yalnız kalan çocuklarımızın şahsiyet karakterlerini okulda seküler eğitim sistemi ve arkadaş çevresi, evde, sokakta televizyon bugün kafelerde girdi ve internette şekilleniyor. Bu sebeple evlatlarımız arasında gafil insanlara özenme ve gafil insanları taklit etme başladı. Görüyorsunuz yırtık pantolonlarla gezmek, pasaklı bir şekilde dolaşmak, vakti kafelerde ziyan etmek bunlar bir moda haline geldi. Bizim yegane kıymetimiz, ölçümüz, saadet mizanımız Resulullah Efendimiz'dir. O mübarek ailedir. Erkek ve kadın, zevç ve zevce, erkek evlat veya kız evlat, her kim kendi vasfını o mübarek aileye ne kadar benzetebilirse, iki dünyada da saadet ve huzuru o şekilde tahsil edebilir. Ümmet-i Muhammed'in 14 asırdan aşan tarihi boyunca fert ve cemiyette bu ilahi kıymet ölçüsüne riayet edenler, rahmete nail oldular. Bu ölçüden uzak kalanlar da şiddet, nefret ve ayrılıkla düşer oldular. Günümüzde Efendimizin rahmet vesilesi olan sünnet-i seniyyesinden uzak yaşayan hantal yürekler, kaba kuvvetin esiri olarak kadına şiddet muamelesinde bulunuyorlar. Müslüman bir erkek ailesine karşı müşrik ve merhametli olmakla mükellefidir. Bu nasıl bir kadına şiddet olabilir? Nitekim hadis-i şerifte sizin en hayırlınız ailenize en güzel muamele bulunmanızdır buyuruluyor. Resulullah Efendimiz veda hacında siz Allah'a söz vererek nikah akdettiniz buyuruluyor. Demek ki bir nikah Cenab-ı Hakk'a iki tarafın söz vermesidir. Bugün maalesef kadına şiddet, taciz gündemi ilk sıralarında yer alıyor. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberleri gazete dolduruyor. Boşanmalar artıyor. Evlatlar aile sıcaklığından mahrum kalıyor. maneviyetten uzak aileler oluşuyor. Halbuki şanlı mazimiz ortadadır. 1400 sene tarihimizde kadının şiddet ve tacizden bahsedilemez. Belki onun şeref ve haysiyetini koruma vardı. İslamiyet sadece insanı ve kadını değil, hiçbir varlığa şiddete müsamaha göstermez. Hayvanata bile eziyeti müsaade etmez. Bir ağacın dahi şiddetle silkelenmesine razı olmaz. Aksi halde cezai müeyyideler koyar. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Sûresi adını beynin kendisine zulmetmesi üzerine peygamberin müracaat eden bir hanımdan alır. Yani Bakara, Nisa, Nur, Talak Sûresi'nde birçok ayette kadına yapılan haksız ve incitici muamelelerden ümmet men edilmiştir ve hakları muhafaza altına alınmıştır. Şunu ifade etmek isterim ki, kadına şiddet ve taciz ilk defa Batı'da başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirerek sokaklara itilmesi ve kadının vitrine edilmesidir. Batı'da aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş. Kadın ve erkek evlilik dışı çirkinliklerin gidabında boğuluyor ve müşterek yaşantılar meydana geliyor. Batı'da eşitlik iddiası altında kadın erkeğe karşı kışkırtılıyor. Halbuki Mütevekkil'in dediği gibi Batı'da diyorlar kadın yok, erkek de yok, insan da yok. Sadece ruhsuz, materyalist bir vicdanı yok edilmiş bir sistem var. O sistem ancak ekonomik ve hukuk korunmaya çalışıyor. Bunlar da çökünce asıl tahribat o zaman ortaya dökülüyor. Batı'da bozukluklar maalesef bizim toplumumuza sızdı. Son asırlardaki Batı'ya özenti, taklit ve yabancılaşmanın o çirkin neticeleri oldu. Günümüzde kadına şiddet vakaları bir bir incelense, birçoğunun erkeklerin İslam'ın haram kıldığı içki, uyuşturucu, kumar gibi illetlerle müptela olarak şiddete yöneldiklerini görmekteyiz. Kadınlar maalesef onlar da bir dış hayata yönlendi. Birçok vakada tarafların adı bir nikah bağının dahi olmadığını görüyoruz. Müşterek yaşanmanın neticesinde bu cinayetler ekseriyetle oluyor. Buna rağmen aile içi şiddetten Müslümanlığı mesul göstermeye kalkmak insafla bağdaşmaz. Bunlar İslam düşmanlığından doğan kasıtlı hücumlardır. Ailede sadece bilinen üç hususiyet vardır. Okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak liteskünü buyuruyor. O takva sahibi bir yaşantı ailede liteskünü bir huzur hali, bir sükûnet olacak. Hem zevkte hem zevkede. Ondan sonra beynüküm meveddeten bir muhabbet olacak. Tabi bu muhabbet Cenab-ı Hakk'ı yaklaştıracak. Çünkü muhabbetin menşei Cenab-ı Hak'tır. Elvedud esmaz Cenab-ı Hakk'ıdır. Ona rahmeten ikisi birbirine rahmet olacak, bereket olacak. Hatta yaşlanınca birbirine baston olacaklar. Rum Sûresi 21. ayet. Demek ki öyle bir evlilik olacak ki huzur ve sükûnet yaşanacak. İki tarafı birbirine rahmet tevzi edecek. Günümüzde maalesef aşk denince yanlış bir mana aktarılıyor. Bedenin bedene muhabbeti aşk değil, şehvettir. Gerçek aşk ruhun ruha muhabbet duymasıdır. Bu ise insanı olgunlaştırır, ilahi muhabbete, Allah'a olan bir muhabbeti bir basamak teşkil eder. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de El-Vedud'dur. Muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayatı, eşler muhabbetin merkezine yani Hakk'a yönlendirilirse o zaman hakiki lezzet tadılmış olur. Tövbe Suresi 34. ayetinde Cenab-ı Hak altın ve gümüşü birlikte infak etmeyenlere acıklı bir azab ile müjdele buyuruyor. Yani zekatını verecek ama bir takım sefaletler var. Gazze'de, Suriye'de olduğu gibi buna bigane kalıyor. Bunlara karşı bigane kalanlara tefsirde acıklı bir azab ile müjdele buyuruyor. Müslüman Müslüman derdiyle dertlenecek. Eshâb-ı kirâm "Yâ Resûlullah, evet altını ve gümüşü infak ettim fakat neyi biriktirelim?" diye sordular. Efendimiz de üç şey buyur, üç şey biriktirin buyurdu. Zikreden bir dil buyurdu. Yani hayatın hiçbir safhasını Allah'ı unutmayacak. Daima her gördüğü şey Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Subhanallah diyecek, elhamdülillah diyecek, ya Rabbi şükür diyecek. Ya Rabbi eğer tahammülü aşan bir şey orada ya sabır diyecek. Her gördüğü şey Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Çiçeğe bakacak, hayvana bakacak, iri hayvan bir karıncaya bakacak. Yani ilahi azim kudret akışlarıyla bir müzeyyen hale gelecek kalp onları duygulanmakla. Çünkü Cenab-ı Hak abes bir şey yaratmadı. Cenab-ı Hak insan da abesen buyur. İnsan da bir abes olarak boş yere yaratmadık buyuruyor. Birincisi zikreden bir dil, ikincisi şükreden bir kalp. Bütün nimetler Allah'ın lütfettiğinin idrak içinde o mümin. Cenab-ı Hak buyuruyor, nimetlerini saymaya kalkarsan sayamazsınız. Her uzuv ayrı bir nimet. Şu dünya insan çadırından ilahi bir laboratuvar. Gözün ayrı bilim, kulağın ayrı bilim. Bu ne kadar uzuvlama hepsi ayrı ayrı birer nimet. Zerreden küreye her şey insana tahsis edilmiş. İnsan bunu tefekkürle daima bir şükür halinde yaşayacak. Üçüncüsü, birincisi neydi? Zikir. İkincisi şükür. Üçüncüsü kocasının imanı yardımcıdan salih bir zevce. Demek ki kız çocuklarımıza daha çok emniyet vermeyi icap eder. Salih bir hanım bey için salih bir amel desteğidir. Aynı takva yuvası olabilmesi hanımın dindar olmasına çok mühimdir. Salih bir hanım kocasının imanına, ömrüne salih amelleri tezyin edilmesine yardımcı olur. Böyle bir hanım bir erkeğin en kıymetli nimetlerdendir. Bunu asr-ı saadette görüyoruz. Bir Hatice validemiz efendimi ne kadar yakından tanımadığıyla, canıyla, her şeyle Resulullah'a ram oldu. Hatta ta o efendimiz Hira Dağı'na çekildiği zamanlar bile o kadar müstahdem oldu. Bizzat kendisi zaman zaman o iki saatlik yol o dağın Hira Dağı'nın tepesine kendisi yemek taşırdı. Efendimiz buyuruyor, bu da çok mühim. Yani bu kız çocuklarımızı yetiştirme bakımından, onları Kur'an kurslarımızda yetiştirme bakımından Efendim buyuruyor, bana dünyanızdan salih kadın ve koku sevdirildi. Kim sevdirildi? Allah sevdirildi falim. Namazda gözümün nuru kılındı buyuruyor. Demek ki evlatını ufak yaşta namaza alıştırmamız lazım. Ya bu sonra kılar. Yok, sonra kılmıyor. Sonra kılmıyor. Ahirette de feci bir ayrılık olacak. Sevdirden Cenab-ı Hak da buyuruyor, bu neyan salih hanımın hak adına ulvi mevkini göstermektir. Yani salih kadın Cenab-ı Hak sevmiş, Resul'a sevdirmiştir. Efendimiz buyuruyor, bir Sâlihâ hanımın bir durumunu bildiriyor. Geceleyin kalkıp namaz kılan teheccüd, kalkmazsa yüzüne yumuşakça su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Bu şekilde hanıma da Allah rahmet eylesin, beye de kocasına Allah rahmet eylesin buyuruyor. Yani bu dediğim anlaşıldığına göre iki tarafın samimiyeti olacak ki onu rahatla kaldıracak, isyan etmeyecek. İki taraf birbirine takvayı teşvik eden iki büyük düstura da bağlı olacak. İslam'ın yaşandığı hanımın beyine, beyin hanımına ahireti hatırlattı. Birbirinin yüzüne su serpe gece namazı kılacak derece samimiyet ve muhabbetle kaynaşmış bir aile dünyanın en mesut ailesidir. Rahmetli pederim Musa Efendi yeni evlilere şunu telkin ederdi. Oğlum, kızım derdi, birbirine merhametli olacaksınız. Bu merhamet, Allah yolunda merhamet. Birbirinizi ibadet teşvik edeceksiniz. Birbirinizi seherlerde kaldıracaksınız. Beraber Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Böyle Allah'ın rahmeti üzerinde tecelli edecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim, وَنُزُّ مِنَا قُرْآنِ مَا فِي شِفَاءٍ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmettir. Huzurlu bir evlilikte beş tane şart var. Birinci, muhabbet olacak. Menşe-i Cenâb-ı Hak'ın iki tarafın Allah'tan uygun bir şekilde bu hâle arttırması, birbirinin ruhuna girecek bir damar bulması. Yani bir muhabbeti, ruhaniyeti bir pırlanta olarak yaşayabilmek. Muhabbet saadeti kolaylaştırır, muhabbet de fedakârlığı getirir. İkinci, sadakat. Bey ve hanım birbirine dürüst ve sadık olmalıdır. Zor zamanlar bir tarafına şikayet ve bezginliğe düşmemeli, fedakârlık gözmelidir. Hatta Efendimiz Hatice validemizin vefatından sonra bir kurban kesti ama bunu Hatice'nin akrabalarına gönderiyor. Hatice'nin bir ahbabı gelse sağlığında onu yakın alaka gösterirdi. Yani nedir bu? Evliliğin getirdiği bir vefa. Demek ki vefa solmayan bir güldür. En büyük vefamız da Resulullah Efendimiz olacak. Çünkü Resulullah Efendimiz vesilesiyle iman ile elhamdülillah perverdeyiz. Karşılıklı saygı olacak iki taraf arasında. Bu saadet samimiyet ister. Laubali kabul etmez. Laubali küçültür iki tarafı da. Saadet vakar ister. Kibri asla kabul etmez. İki taraf birbirine karakterli olacak. Birbirinin haysiyetini koruyacaklar. Saadet tavazu ister, zilleti kabul etmez. Evde gönül ahengine itina edilecek. sabır olacak. Bizim medeniyet terbiyemizde başa gelen sıkıntılar takdiri ilahi olarak sabır ve tahammül ile karşılanır. Diğer husus, evli taraflar arasında meydana gelen münakaşalar evlatlara zarar verileceğini unutulmamalıdır. İslam adabı ahlakıyla olgun bir tavır sergilemelidir. Evlatlar asla anne babaların münakaşalarına muhatap olmamalı. Beşinci mesuliyet, taraflar birbirine karşı vazifelerini ihmal etmeyecek. İki tarafın anne babaları aynı anne babalardır. Biraz emanet olan yavrularına hayır hasenatı tezcil edilmesine son derece emniyet verecektir. Efendimiz hepiniz çobansınız buyuruyor. Hepiniz güttüklerinden mesulsünüz buyuruyor. Erkek ailenin çobanı sürüsünden mesul. O da bir çoban sürüsünü korur. Nasıl yaralı yavruyu kucağına alır, kurtları bırakmaz. Bir erkek de öyle olacak. Bilhassa o evladının en başta dini tahsiline dikkat edecek. Hanım da kocasının evinin çobanıdır. O da sürüden, o da evlatlarının İslami olarak yetişmesine gayret edecek. Bir misal vermek istiyorum. Dört büyük halifeden sonra İslam tarihinin beşinci büyük halifesi Ömer bin Abdülaziz veziri, efendim diyor, Beytülmal'den aldığınız tahsisatın kâfi gelmediğini görüyoruz. Biraz daha fazlasını emir buyursun da bir kızını ihtiyaten biriktirip vefatından sonra evlat ve torunlarınızın zaruri ihtiyaçlarını bıraksanız dedi. Ömer bin Abdülaziz ise bu teklife şu muhteşem cevabı verdi. Bu hepimize bir nasihat. Eğer geride kalan evlatlarım salih kimselerden olursa onların sıkıntıya düşmelerinden endişe etme. Zira Cenab-ı Hak Araf Suresi 196. ayetinde Allah salih kullarının velayet vesayetini bizzat ruhte eder. Allah vekili olur o evlatların. Cenab-ı Hak onların velisi, vasisi olduktan sonra onunla ileride karşılaştıkları hallerden hiç endişe etme. Ancak kendi durumum nasılsa onunla da öyle olmasını arzu ederim. Eğer yok evlatlarım benim salih değil, sefi olacaklarsa böyle hakkında yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim Nisa 5. ayetinde malını sefihlere vermeyiniz buyuruyor. Bu ilahi nehye rağmen sefi olacak çocuklara mı mal toplayacağım diye cevap verdi. Günümüz şartlarına bakarsak yine modern bir cahiliye devrini yaşıyoruz. Ahiret unutuldu. Evlatlar anne babalarının tahtı terbiyesine yetişmiyor. Onu internet ve televizyon yetiştiriyor. Nasıl yetiştirdiklerini ve yaşlar büyüdükçe daha iyi anlaşılıyor ama işten geçmiş oluyor. Evlatlar anne babaya verilmiş büyük bir emanettir. Onlar dini hassasiyete kazanmak çok mühimdir. Zira ayet-i kerimede kıyamet gününden Cenab-ı Hak bir manzara bildiriyor bize. Cennete girecek kimsedir Yasin Suresi'nde. Selamun kavlen min Rabbir Rahim buyuruyor. Siz cennetlikler büyük ihtişamlı buyurun buyuruyor. Bununla beraber hayatın istikamet üzere yaşamayanlar için de memtazülüm eyyuhel mücrimün siz mücrimler siz cehennem tarafını denilecek. En büyük ayrılık dünyadaki ölümle değil o kıyamet günü ayrılıkta olacak. Velhasıl bugün evlatlarımı ne kadar seviyorsak onları Allah yolunda nasıl yetiştireceğiz onu iyi düşünmemiz lazım. Yine bu Hud suresinde Cenab-ı Hak ibretli bir hadise bildiriyor. Nuh Aleyhisselam'ın dört oğlu vardı. Üçü gemiye bindi, biri binmedi. Ben dağa çıkayım kendini kurtarırım dedi. Tabii Nuh Aleyhisselam bir baba olarak üzüldü evlada. Dedi ki ya Rabbi dedi bu benim oğlumdur dedi. Yani merhametle gemiye gelsin dedi. Cenab-ı Hak ey Nuh dedi o senin asla senin ailenden değildir buyurdu. Çünkü onun ameli gayrı salih, onun akidesi bozuktur dedi. Sakın dedi o benim neslimdendir diye, benim ailemden diye cahillerden olma buyuruyor. Demek ki bizim evlatlarımızla olan münasebetimiz biyolojikle beraber ondan çok daha mühim kalbi beraberlik olmasıdır. Yine Efendimiz'in yuvasına baktığınız zaman dünyanın en mesut yuvasıydı. Lakin o yuvada burcu burcu saadet rayyaları yayıldı. Yani o yuvada günler sıcak ekmek olmazdı. O yuvada hanımlar odasına ancak başlarını eğerek girerlerdi. Kifayet miktarı kadar bir alandı. O yuvada rızık olarak ne vardı? Rıza vardı, sabır vardı, teslimiyetin lezzeti yaşanıyordu. Allah'a kul olmanın bir lezzeti yaşanıyordu. Kızlarının dünyada müreffeh bir hayatı da yoktu. Lakin onların Allah'a coşkun bir muhabbeti vardı. Onları dünyevi bir miras da bırakmadı Efendimiz. Efendimiz kerimesi kızı Hazreti Fatıma'yı çok severdi. Onu aziz tutardı. Bu sebeple onu daima takvaya yönlendirirdi. Fani lezzetler değil, ebedi güzellikler yönlendirirdi. Fatıma validemiz Ehl-i Beyt'e, altın silsileye, Abdülkadir Geylani, Bahattinler, Nakşibendiler, Ahmed er-Rufailer, nice evliya ve esfiyanın ebrar ve mukarriblerine ana olarak ümmetin hanımlarının nezih hayatı örnek teşkil edecek cennet hanımlarının seyyidesi oldu. Fatıma validemiz de kızım Fatıma, ben Allah'ın Resulüyüm. Fakat sana şunu tanıdım, babanın kıyamet peygamber olduğuna güvenme. Onun bol bol ameli salih sahibi ol. Aksi halde benim sana yapacağım bir şey yoktur buyurdu. Efendimiz hanımları ayrı ayrı bir mektepti. Kadınlara ayrı hususiyet o hanımlar tarafından nakledilir. Hiçbir hanım efendisine validemizin Allah Resulü'nün sevgisi derecesine sevemez. Hiçbir de hanımını Allah Resulü'nün mübarek hanımı olan muhabbet seviyesinde sevemez. Hiçbir evlat Hazreti Fatıma'nın babasını sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba da Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma'yı sevdiği gibi sevemez. Hazreti Ömer şöyle der: Resulullah'ın şu duaları yapmadan bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Allah'ım bize günahla aramızda engel olacak kadar korkudan hisse ver. Bizi cennete ulaştıracak kadar taati nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım bizi yaşattığı müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar onları devamlı kıl. Bize zulmedenleri ya Rabbi size havale ediyoruz. Bu gazetede olduğu gibi Cenab-ı Hak havale ediyor dualarımızı. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizi musibete, zaafa uğratma ya Rabbi. Velhasıl Rabbim cümlemizi Fahri Kainat Efendimiz gönül dünyasından, ruhani dokusundan, güzel ahlakına hisseler nasip eylesin. Hanelerimizi Allah Resulü Efendimizin huzur dolu aile ikliminden müstefit kılsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ec'al hâzel akde meymûnen ve mübâreke. Ec'al beynehuma ülfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tec'al beynehuma nefreten firkaten firara. Allahümme elif beynehuma kema elifte beyne Âdem'e ve Havva. Ve beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hadîcetül Kübra. Ve beyne Ali Kerimallah veç ve Fatıma-tı Zehra radıyallahu anha. Allahümme a'tilühuma veleden sâliha ve rızkan vâsiâ ve umren tavîlâ ve kalben hâşiâ ve lisânen zâkira. Rabbena heb lenâ min ezvâcina ve zurriyâtina kurrete ayun ve ec'alnâ muttakîn imâma. Rabbena âtinâ fiddünyâ hasene ve fil ahiret hasene ve kına azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teâlâ'l Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 31 Mayıs 2025 tarihinde Küçük Çamlıca Çinahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.